Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Merhaba sevgili futbol severler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 14.06'yı gösteriyor ve Veri Maç programıyla daha beraber olacağız sizlerle bir saat içerisinde. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Sevgili dinleyiciler, Spor Toto Süper Lig'de hafta içi mesaisi var. 30. hafta maçları artık oynanmaya başladı dün itibarıyla. 2 maç vardı. Gollü geçti bu 2 maçın da tamamı. En dikkat çekici maç tabii Antalya'da oynanan müsabakaydı. Corendon Alanya Spor sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 mağlup olurken Fatih Karagümrük ise İstanbul'da konuk ettiği bir başka İstanbul ekibi Ümraniye Spor'u, hangi kredi Ümraniye Spor'u 4-2 yenmeyi başardı. 4'er gollük 3 puanlık zafer oldu hem Karagümrük hem de Galatasaray açısından. Biz şimdi sarı kırmızılıları ve mağlup taraftaki Alanya Spor'u biraz daha irdeleyelim, değerlendirelim istiyoruz. Serhat abi senle başlayalım. Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sadece 3 gün önce 6 gollük bir galibiyet vardı. Üzerine 4 ekledi. Yani bir hafta olmadan 10 gol atmış oldu. Böyle de istatistik hanesine dolu dolu yazdırdı Okan Buruk'un öğrencileri. Neler söylemek istersin? Notlarında neler var?
Vallahi çok açıkça söylemek gerekirse biraz Karagümrük maçına ağırlık verdim ben. Galatasaray maçını daha az seyrettim. Hı hı. Orası çünkü daha, biraz daha heyecan verdi bana diyeyim. Ama hakikaten Galatasaray çok iyi gidiyor. Gerçekten de. Ve Galatasaray hani tüm varlıklarıyla iyi gidiyor. Yani Raşitsa ile, Kerem'le işte şeyle falan, o dün konuştuğumuz gibi, yani dün konuştuğumuz aslında her şeyi yine dünkü başta gördük diye düşünüyorum. Ben o yüzden sizin yorumlarınızı, teknik yorumlarınızı biraz daha fazla merak ediyorum.
Yani şimdi 3 haftadır bunu da sayacak olursak hemen hemen, aslında hemen hemen de değil, tamamıyla aynı 11'le çıkıyor. Okan Buruk bozmadı kurulu düzeni. İşte o zaten orta sahada alışılmış üçlü. Torreira, Oliveira ve Mertens. İşte yanlarda Kerem, Raşitsa, ileri uçta Icardi. Defans hattı da bozulmadı artık. Adekugbe de iyice oturdu. Sol bekte o. Sağ bekte zaten sezon başından bu yana inanılmaz bir performans sergileyen Sacha Boye var. Ortada da tandemde de işte Nelson ve Abdülkerim de birbirine daha da bir uyum sağlayınca kalede zaten Muslera güvenilir eldiven. Böyle bir dinamo, makine oluştu adeta ve geleni geçeni yeniyor. Hakikaten de öyle. Ligde artık yenilmedik takım kalmadı. Evet. İstanbul'daki maçı beraber izlemiştik. Orada 2-0'dan 2-2 olmuştu. Ama biraz tabii hakemin de tartışmalı kararları damga vurunca maç bambaşka bir boyuta evrilmişti. Peki Çağlar sen neler diyeceksin 4 gollük galibiyet için?
Vallahi Galatasaray hem skoru çok çabuk buldu hem de oyun olarak tatmin etti. Yani stoperi gol atıyor, forveti gol atıyor, 10 numarası gol atıyor, açığı gol atıyor Galatasaray'da. Yani herkes oyunun içinde ve oynamaktan çok zevk aldığını, takımca oynamaktan çok zevk aldığını çok belli ediyor Galatasaray. Dün özellikle Kerem, Adekugbe ve Raşitsa'nın etkili oyunuyla bir kere dominasyon sağlandı.
Evet.
Mertens çok kötü başladı maça. Hakikaten çok etkisiz başladı. Sonra o da kendine geldi. İşte çıkıyor, yıldız olmak böyle bir şey. Bir vuruyor asist oluyor, bir vuruyor gol oluyor. Yani ayağa kaysa da.
Bazen diyoruz bu adamın burada ne işi var diyoruz. Evet. Değil mi? Bazı dakikalar geçiyor ama bazen de yıldızlık böyle bir şey.
Kesinlikle işte. Öyle, yıldızlık böyle bir şey. Sacha Boye sadece işte penaltıyı yaptırma meselesinde çok amatörce bir hata yaptı. Sacha Boye'un hücum yönü gerçekten çok iyi. Ama savunma yönündeki zaafları bence bu sene Galatasaray Avrupa'da değil diye çok ortaya çıkmıyor.
Doğru, doğru.
Savunma yönünde ciddi
bir orada şey. Adam affetmezler.
Evet, Avrupa'da mi? Seneye Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olursa orada daha çok belli olacak gibi. Beni bu maçta en çok sevindiren Adekugbe'nin performansıydı açıkçası. Hı-hı. Çok güzel oynadı, çok iyi oynadı yani. Takıma böyle adapte olmuş, takımın bir dişlisi gibi olan bir Adekugbe seyrettik. Torreira, Oliveira zaten tartışmaya açık değil. Hı hı. Onlar da çok iyi maç çıkardılar. Torreira bu maçta daha etkindi Oliveira'nın Kayseri performansına göre. Vallahi Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Okan Buruk da Galatasaray'ın başında 10 ve üzeri maça çıkıp en yüksek galibiyet ortalaması elde eden hoca. %79'luk galibiyet ortalaması var. 10 maçın 8'ini kazanması demek bu.
Hı hı.
Çok iyi bir oran. Bakalım Galatasaray neler yapacak.
28 başka? Maçta işte 22 galibiyet, %79'luk bir oran. Evet. Sen de söyledin. Bu maç hem Okan Buruk açısından hem de başka veriler açısından da seriler yarattı. Bir defa Galatasaray bu sezon deplasmandaki en farklı galibiyetini almış 4 golle. Açılış golünü Abdülkerim Bardakçı bir defans oyuncusu attı. 2021-22 sezonundan bu yana da Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olmuş. 8.
8 gol mü attı?
Ya. Bu sezon
Galatasaray adına mı bu en fazla gol atan savunma oyuncusu?
Abi olmayabilir. Yok. Galatasaray adına sadece değil.
Hayır. Süper Lig'de.
Evet, evet. Ve ayrıca da 13. golünü yine attı Mauro Icardi. O da son 3 haftadır işler iyi gidiyor kendisi açısından da. Onyekuru'dan bu yana, yani 2018-2019 sezonundan bu yana da Galatasaray formasıyla bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olmuş. Onyekuru 14 gol atmıştı. Şimdi Icardi 13, onun rekorunu kırabilir. Dries Mertens yine gol atan futbolculardan biri. Yani bir de vuruşu bir tuhaftı. Çok dengeli değil gibiydi. Allah Allah dedim, herhalde bir dışarı falan savrulacak ama yok. Çat diye kaleye gitti. O da enteresan güzel gollerden biri oldu. Belçikalı süperstarın attığı. Bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Ve Süper Lig'de ceza sahası dışından ilk golünü de Alanya Spor ağlarına göndermiş oldu. Son olarak da Milot Rashica. Buna da bir parantez açayım. Nisan 2021'den bu yana da ilk kez üst üste iki lig maçında gol attı. En son Bundesliga'da Werder Bremen forması altında bu başarıyı göstermişti. Galatasaray'ın sağ kanadı Milot Rashica diyelim. Peki Serdar abi, sen daha çok öbür maça eğildim diyorsun ama var mı başka bu maç için söyleyeceklerin, notların olur mu?
Ya bu maç için şunu söyleyebilirim ben, bir de gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gerçekten de hani maçtan önce önümüze rakamları koysak ve kimin ne yapacağını öngörmeye çalışsak, o rakamlara bakarak hani atmosferin, deplasmanın, seyircinin falan şeylerinden arındırıp hani bence bu maç böyle geçer diyecek olsak o maç öyle geçermiş.
Evet.
Yani Galatasaray o kadar istatistiklere ve oyuncuların ortalama performanslarına uygun bir şey yaptı ki, yani bu herkesin aynı seviyede, üst seviyede tutulabildiğinin göstergesi bence. Orada Okan Buruk'un bence taktik dışında da hani oyuncuları o ortalama yüksek performanslarının altına düşürmemesiyle de övmemiz lazım. Hani Okan Buruk'a bence ya o bakımdan gazeteler bakmıyorlar ama bence bu gözle de gazetelerin ya da spor yazarlarının bakması gerekiyor gibi geliyor bana, ne dersiniz?
Evet, doğru, hak veririm sana. Bir de Çağlar, senin dikkatini çektim bilmiyorum ve Serhat abi sana da söyleyeyim. Şu son iki maçta işte Alanya Spor maçı, Kayseri Spor maçı, bu iki maçta goller ilk yarıda erkenden geldi diyebiliriz. Çok da erkenden olmasa da en azından ilk 20 dakikalık biçimde, 20 dakikalık dilimin içinde olması takımın elini rahatlattı. Çünkü en son olarak işte Adana Demirspor maçında 2-0 galip gelmişti ve ondan önceki diğer maçlarda da golün gelmesi geciktikçe takımın iç sahada olsun dış sahada olsun fark etmez daha da çok bocalaması artıyor. Yani burada bence önemli şifre çözücülerden bir tanesi de bu. Yani sen Galatasaray takımıysan artık bütün takımlar, Fenerbahçe'sinden tut Alanya Spor'una kadar, Giresun Spor'una kadar, tabanından tavanına bir defa herkes sana vitesi artırarak çıkıyor. Yani çünkü lidersin ve elindeki kadro ilk 11 bilhassa adeta Şampiyonlar Ligi ayarında ve ona göre de rakipler daha da hırslanarak çıkıyor. Daha da asılıyorlar maçlara ve oyunu kilitleyebiliyorlar. İşte Adana Demirspor'da izledik, diğer maçlarda izledik. Ama artık Galatasaray'da şapkasını önüne eğdiğini düşünüyorum. Son iki maç bazında söylüyorum. Golleri erken attığında rahatlıyor. Daha da oyun açılıyor. Bu da bir aslında kritik verilerden bir tanesi, öyle değil mi?
Kesinlikle katılıyorum. Özellikle 2-1 oldu. Devreye öyle gidildi. Dönüşte Galatasaray hemen
bir reaksiyon verdi.
Mertens'le golü bulunca 3-1 yapınca daha da rahatladı Galatasaray. Belki Mertens'in o golünü bulmasa, dediğin gibi orada da bir sıkıntı yaşayacaktı. Yani orada da bir telaş başlayacaktı.
Tabii,
ama yine gelmesi, erken buldu golü. O geldikten sonra daha rahat. Okan Buruk da aslarını alıp bu sefer daha az oynayan oyuncuları koyup daha da bir dinlendirme haline döndürdü takımı. Ama Özellikle dikkatimi çeken şu Ata benim. Galatasaray'da kim girerse girsin oyun disiplininden hiç kopmuyor takım. Mesela Icardi çıktı. Onda da bir zorlanma varmış kastım.
Evet, bir devre arasında evet, söylediler onu.
Yırtık
ya.
Yokmuş ama. Öyle bir durum söz konusuymuş. Barış Alper girdi. Oyun disiplininden zerrece kopma yok mesela.
Evet.
Ondan sonra Yunus giriyor. Oyun disiplininden kopma yok işte.
Yunus da bayağı aslında köprüleri atmıştı bir dönem.
Evet. Değil kesinlikle mi? Öyle. Yani,
gitmeyi istiyordum.
Mesela Kerem oyundan alınıyor. İki haftadır da çok iyi oynuyor bu arada. Bugün dün de bir penaltı aldı.
Evet.
Aynı zamanda Raşitsa'nın golüne Adekugbe'ye inanılmaz bir asist
ya,
diyor. Çok, çok zekice yani.
Müthişti o da evet.
Adekugbe'nin önüne attığı pas inanılmaz zekice. O da iyi bir performans gösteriyor. Oyundan alınıyor bakıyorsun o kadar sahiplenmiş ve benimsemişler ki hocalarını da kendilerini de takım içinde. Tepki yok. Mesela Kerem şey yapabilirdi. Hocam alma beni bir gol atayım öyle çıkayım bari.
Tabii tabii.
Hani böyle olabilir. Genç de bir çocuk. Ama hoşuma gidiyor Galatasaray'ın. Birlikte kazanma, birlikte oynama, birlikte hareket etme kabiliyetini kazanması çok hoş.
Evet.
Arkadaşlık ortamı Galatasaray'da çok iyi gibi geliyor bana. Bu da oyun disiplininde farklı bir etken yaratıyor. Gegenpress özellikle dün dikkat ettim bilmiyorum. Galatasaraylı futbolcular kendi yarı sahasında Alanyaspor pas yapmaya çalışan Alanyasporlu futbolcuların 3 kişi pas yapacak oyuncunun başına anında tünüyor. Yani 5 saniye içinde rakip ceza sahasından kendi sahasına dönüyor oyuncular. Bu çok önemli bir kazanım. Oyun disiplinden hiç kopmuyorlar. Sahaya kim girerse girsin.
Doğru. Bir de yükü adil bir şekilde de paylaşıyorlar. Mesela Mertens'in ayrı bir ağırlığı var. Kerem'in ayrı bir ağırlığı.
Evet.
Raşitsa'nın, Icardi'nin. Yani yük bir oyuncuya ya da sadece iki oyuncuya atılmamış.
Evet.
Herkes eşitçe paylaşınca Kerem'in eli de rahatlıyor. Mertens'in kafası da rahatlıyor. Oliveira, Torreira daha böyle dikkatli oluyorlar. Daha az hatayla oynuyorlar. Bütün takıma sirayet ediyor. Edince de zaten ortaya iyi bir sonuç çıkıyor işte.
Evet.
Üst üste maçlarda izliyoruz. Ya Ersun Yanal olmadı gibi sanki. Ne dersiniz? Yani Türkiye'nin, Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden biri. Kaldı ki işte Fenerbahçe'de yaptıkları ortada. Efendime söyleyeyim. Ondan önce
Gençler Birliği'nde. Gücünde.
Değil mi? Neredeyse evet. 20 sene önce Ankara takımlarında iyi işler yaptı. Ama bu ara verdiği teknik direktörlük kariyerinde vermiş olduğu ara kendisine iyi gelmedi gibi sanki. Ya da Alanyaspor'da basına yansımayan, bizim de çok detaylı göremediğimiz başka şeyler olmuş olacak ki işler iyi gitmiyor. Yani Efecan iyi bir futbolcu, kumaşı olan bir futbolcu. Ahmet Hasan, yani son haftalarda işte Beşiktaş'ta Ahmet Hasan kadar olmasa da etkisi bence kimi gollük pozisyonlarda önemli katkılar sunabiliyor. Cavaliero keza aynı şekilde. Ama orta sahası için aynı şeyi diyemeyeceğim Alanyaspor'da. Belki futbolcu kalitesi, yetenek havuzu da buna el vermiyor. Ersun Yanal'ın elini kolaylaştırmıyor gibi gözüküyor ama sonuçta bir şeyler iyi gitmiyor Alanyaspor'da. Ve kısa vadede de iyi olacak gibi durmuyor. İşte Antalya derbisinde öndelerdi. 3-1 yenildiler. Mesela bazı şeylere gitmiyor. Peki o zaman var mı bu maç için başka eklemek istedikleriniz?
Alanya'ya dair bir şey söyleyebilir miyim?
Evet Serhat abi.
Buyurun siz söyleyin. Yok yok siz söyleyin lütfen.
Tamam peki Çağlar'da.
Alanya'ya dair Ersun Yanal'ın bana göre en iyi yaptığı şey Farioli döneminde başlayan geriden oyun kurma hastalığının son bulması. İyi ki bıraktılar yani.
Evet.
Ama dün Alanya'ya dair en ciddi gözlemim şeydi. Takımın boyu çok uzundu. Galatasaray'a karşı takım boyunu bu kadar uzatamazsınız.
Yani şey bloklar arası mı evet, diyorsun yani bayağı mesafeli.
Takım boyu çok uzundu ve Ersun Yanal gibi tecrübeli bir hocanın bunu hesap etmemiş olması çok şaşırtıcı.
Evet.
Çok şaşırtıcı yani.
Bakalım o dokunuşlardan birini yapacak mı yoksa yeni sezonu mu bekleyecek? Alanyaspor her ne kadar düşme hattında dolaşmasa da bir 5 puanlık galiba fark var yanılmıyorsam düşme hattında.
32 puanlı 11. sırada şu anda Alanyaspor.
27 olsa gerek. Değil mi? 16. sırada Çağlar orada.
16'da İstanbulspor 27 puan.
27 puan evet 5 puan fark var. Yani işi çok da aslında garanti değil, çok da kötü değil ama bakalım nasıl iyileştirmeler, düzeltmeler olacak Alanyaspor cephesinde bekleyelim, görelim. Peki. O zaman bir de son olarak şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın başarılarında öne çıkan istatistiklerden biri de şu. 2000'li yılların en iyi 28 maçlık performansına da imza atmışlar aynı zamanda. Topladığı 69 puanda bu 28 maçta. Ondan önceki rekor Fenerbahçe'ye aitti. 2004-2005 sezonunda 68 puan almış mesela 28 maçta. Hı hı. Bu başarıyı 2005-2006 sezonunda da tekrarlamış, 68 puan. Gerçi sadece Fenerbahçe'de değil Galatasaray'da paylaşıyormuş bu rekoru. 2005-2006 sezonunun kadrosunda da yine 28 maçta Galatasaray 68 puan toplamayı başarmış. Ve bu başarı da rekor düzeyi geliştirildi Okan Buruk'un öğrencileri tarafından diyelim. Ve
konuyla ilgili minik bir istatistik vermek isterim izninizle. Eğer şeyse şimdi Galatasaray'ı ilk biz sezon başında yaptığımız ilk maçlarda yaptığımız istatistiklerde hatırlarsınız belki enteresan bir şey konuşmuştuk. İç sahada Galatasaray daha çok zorlanıyordu.
Evet.
Gibi bir şey vardı. Şimdi bu iç sahada zorlanmayı şöyle açtı bence Galatasaray. Erken gol bularak ve erkenden öne geçerek açtı. Şimdi bakın bu kadar maç kazandı ama kazandığı maçlarda halen şeyde ilk yarıda galibiyetle ilk yarısını galibiyetle bitirdiği maç sayısı %39 bütün yaptığı maçların. Ya bu bana çok enteresan geliyor. Yani hani ilk yarıda galip olarak bitirdiği hani kendi evin şeyde şimdi kendi evine bakıyorum. İlk yarıda galip bitirdiği maç sayısı %35. Dışarıdaki maçlarına bakıyorum. İlk yarıda galip bitirdiği maç sayısı %42. Yani kendi evinde hala ilk yarıda önde bitirmekte zorlanıyor. Bana çok değişik geldi bu. Yani
tam tersini bekliyoruz aslında.
Sebebi hala acaba bir rehavet mi oluyor ya da rakibi mi deniyor ya da rakipler çok mu kapanıyor bilemiyorum. Ama yani hani ne bileyim Galatasaray deyince hani bu kadar üst istatistikli bir Galatasaray deyince ilk yarılarda %35'lik bir galibiyet oranını içeride özellikle ben çok acayip buldum yani.
Abi o en son söylediğine daha fazla hak veririm. Şimdi 1 Nisan'daki Galatasaray Adana Demirspor maçı. 11 Mart'taki Galatasaray Kasımpaşa maçı ki bu maçlar 1-0 2-0 bitmiş hep. Bir de 5 Şubat'taki Galatasaray Trabzonspor maçı. Bu da 2-1 bitti. Tamam baktığım vakit Galatasaray galibiyetleri var ama bu takımların hepsinin ortak özelliği şu. Çok fazla böyle kilitlediler oyunu. Yani oynatmama adına. Tamam bu bir noktaya kadar kabul edilebilir bir şey ama futbolu da öldüren bir şey. Yani bir senin demek ki taktik stratejin sadece oyunu kilitlemek. Yani sen bir verimlilik bir üretimde bulunmuyorsun demek. Şimdi bu 3 maçın da hepsinde ayrıca da şöyle bir şey de benim dikkatimi çekti. Yere yatan futbolcu kalkmıyor kardeşim. Mesela taç kullanacaksın rakip takım açısından söylüyorum. O top 2 saatte alınıyor, sağa bakılıyor, sola bakılıyor, vakit geçirmeler, vakit öldürmeler. Yani sürekli kafa buna da yoruldu. Şimdi böyle olunca da o Galatasaray gibi akışkan oynayan takımları da zorlayan bir halin içerisine girdiler. Yani bunu da etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Tabii deplasmanda olunca iş başka bu sefer kendi evinde oynuyorsun. Galatasaray'ın rakibi açısından söylüyorum. Kendi evinde biraz daha seyircilerin de beklentisi var. Seni daha çok atak görmek istiyorlar. Kim olursa olsun rakip. Onun da etkisi var diye düşünüyorum. Herhalde istatistiğe bu anlayış yansısa gerek.
Ya takımların belki şunu dikkate alması lazım. Tamam ilk yarıda içeride yani Galatasaray'ın evinde %35 Galatasaray öne geçebiliyor ancak. Ama ikinci yarı sonunda kazanma ihtimali %86'ya çıkıyor. Yani öyle ya da böyle siz ilk yarıda ne kadar yatsanız abi bir şekilde adamlar alıyor. Onun için başka bir şey yapmaları lazım. Başka bir oyun oynamaları. Mesela futbol oynamaları lazım gibi geliyor bana.
Peki.
Galatasaray'a karşı da şöyle bir görüşüm oldu Alanya Spor maçında. Bilmiyorum katılır mısınız ama sanki kadro kalitenizi yüksek tutmak zorundasınız Galatasaray'ı yenmek için. Yani teknik, taktik gibi meseleler tabii futbolda çok önemli ama biraz kadro kalitenizi yüksek tutmak zorundasınız gibi geliyor Galatasaray'ın futboluna. Yani Galatasaray'ı yenmeniz için biraz Galatasaray'ın o gün beceriksiz bir gününde olması lazım. Bunu biraz seziyorum. Alanya Spor maçında daha çok sezdim. Kadro kaliteniz iyi değilse Galatasaray'ı yenmeniz neredeyse mümkün değil.
Mesela Kayseri Spor için diyebilir miyiz bu söylediğini? Şundan dolayı soruyorum. Kayseri Spor'da belli takımlara karşı iyi reaksiyon vermiş.
Evet.
Yani ortaya bir futbol koymuştur. Çağdaş Atan'ın bir felsefesi var. Ama işte belli bir noktadan sonra o kadro kaliten rakiple yarışamadığı an sen istediğin kadar taktik strateji dene. Bir şey yani teknik direktör dokunuş yap. Bir yerde tıkanıyor
gibi.
Onun tabii, gibi aslında yani.
Tabii yani mesela kaybettiği maçlara dikkat çekmek istiyorum özellikle. Giresun maçını kaybetti Galatasaray evinde 1-0. Kayseri maçını deplasmanda 2-1 kaybetti. Sonra işte yakın zamanda Konya maçını 1-0 kaybetti Galatasaray. dikkat ettiğim zaman kaybettiği maçlarda yine çok pozisyona girmiş ama beceriksiz olduğu günlerde kaybetmiş Galatasaray.
Evet.
Yani ciddi bir oyun üstünlüğünü rakibe vermek, işte topu kaptırmak, işte falan filan bireysel hatalarla gelen, özellikle Giresun maçındaki mağlubiyet öyle gelmişti. Hı hı. Abdülkerim'in. Sanki böyle Galatasaray için eğer kadro kaliteniz iyi değilse tek çıkış yolunuz şans. O gün dua edeceksiniz Galatasaray'ın golcüleri formunda olmasın.
Şans, duran toplar, ölü toplar.
Evet.
Değil mi? Penaltı kovalamalar.
Biraz oraya, evet, doğru evrilmeye başlıyor. Yani bu kadro çok kaliteli bir kadro Türkiye Ligi'ne.
Hı hı.
Çok, doğru, kaliteli bir kadro yani.
Peki o zaman sevgili ekip arkadaşlarım, geçelim Karagümrük Ümraniye maçına. Yani Karagümrük'te biraz böyle iyi oynayan takımlardan biri. Özellikle açık futbol oynuyor. Maçları gollü geçiyor. Ben çok beğeniyorum Pirlo yönetimdeki Fatih Karagümrük'ü. Kadro özellikle orta sahada işte Şükürov, Bertolacci, Ozdayev oturmuş bir yapıya kavuşmuş durumda. İleride de Cagne gününde olduğu zaman fark yaratan isimlerden biri ki biz şimdi sürekli gol krallığında gol artı asist katkısını hesap ettiğimizde sürekli işte Ener Valencia, Fenerbahçeli ekvatorlu oyuncunun öne çıktığını, sivrildiğini söylüyoruz ama ondan sonra da gelen, takip eden isimlere baktığımızda Cagne geliyor. Efendime söyleyeyim, Fabio Borini geliyor. Bu isimlerin de az buz etkisi yok. Bir de Lobianise de olunca da,
evet,
işler işte fena gitmiyor Karagümrük cephesinde. Serhat abi, sen bu maça daha çok eğildim dedin. Daha çok bir baktım dedin. Biraz aksiyonda daha fazla gibi gözüktü. Neler söylemek istersin? Burada Karagümrük Fenerbahçe'ye yenildi ama yine de toparladı diyebilir miyiz?
Bir şey söyleyeceğim. Yani yenilse de yense de çok keyifli maç yapıyor adamlar. Hı hı. Gerçekten çok keyifli maç yapıyorlar. Böyle top tık tık tık gidiyor geliyor deriz yani, böyle mahallede maç yaparken de, halı sahada maç yaparken de bundan keyif alırız mesela. Adamlar onu oynuyorlar ve gerçekten de o keyif suratlarına yansıyor. Şimdi Cagden'in mesela bir attığı gol var. Dördüncü golü sanırım. Cagden'in attığı gol.
Evet.
Ya inanılmazdı. Yere düşerken vurdu filan, böyle tam mahalle işi bir şey yaptı. Kaleye doğru topu yuvarladı ama böyle yere düşerken kütük gibi yere düşüyordu. O biraz da kalıplı bir adam ya. Hı hı. Yere düşerken topu vurdu filan. Herkes şey dedi. Abi attı ya adam filan. Karşı rakip bile bir takdirle baktı adamın yüzüne yani. Çok çok acayipti. Ama yani şunu söylemek istiyorum. Maç o kadar keyifli geçti ki. Gerçekten de ben hani skor dakika almak için Galatasaray maçına dönebildim. Ya evet, gerçekten böyle ayrılamadım maçtan. Her saniyesi, her dakikası dolu dolu bir maç oldu. Yani şaşırmamak lazım tabii bunları ama. Ha şimdi şeylere bakıyorum, maçlara bakıyorum. Hani biz hep söylüyoruz ya. Abi adamlar çok gollü maç yapıyorlar. Çok atıyorlar, çok yiyorlar. Ya mesela berabere kalmışlar. 2-2 berabere kalıyorlar. Hı-hı. İşte yeniyorlar, 4-3 yeniyorlar. 4-2 yeniyorlar. Hani böyle bir şey yok. Ha tamam, Fenerbahçe'ye güçleri yetmedi, Galatasaray'a güçleri yetmedi. Muhtemelen de yetmeyebilir yani, normaldir hani şey kadrolara karşı. Ama yani gerçekten çok keyif veren futbol oynuyorlar. Yani hani bir maç seyredelim ya, oturun şöyle biraz keyif alalım desek onu açarız. Mesela ben Beşiktaş-Trabzon maçı da olsaydı muhtemelen yine bu maçı seyrederdim. Çünkü arada keyif farkı var ve ben futbolu artık keyif almak için seyrediyorum. Sanırım yaşla doğru orantılı bir şey bu. Hı hı. Ha baktığımızda mesela şey var. Bu adamlar da Galatasaray'ın tam karşıtı oynuyorlar. Şimdi yine deminki verdiğim istatistikten yola çıkarak bir istatistik vermek istiyorum.
Evet.
İçerideki maçlarında, evinde oynadıkları maçlarda ilk yarıyı %50 galibiyetle bitiriyorlar. Ama maç %36 galibiyetle bitiyor onlar için. Hani böyle bir enteresan bir şey var. Sonradan yoruluyorlar, sıkılıyorlar ya da benziyorlar falan. Bir şey yani.
Evet.
Ama beraberliğe de gidiyor olsalar gerçekten çok kaliteli şey var ve yani bir parantez ben açmak istiyorum Borini'ye.
Hı hı.
Arkadaş yani adam yaptığı işi çok güzel yapıyor ya.
Tam
çok
bir profesyonel. Güzel yapıyor.
Yani evet. Gerçekten inanılmaz zeki bir adam. Ya inanılmaz zeki bir adam. Ya ben şöyle söyleyeyim, bu adam hani neden Avrupa'da oynamıyor bizde oynuyor bir kenara bırakıyorum. Hani şu adamı kendi takımında görmek istemeyecek hangi takım var? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon filan falan. Onları da bir ayrı bir soru işareti olarak bir kenara koymak istiyorum yani.
Evet, bu performansından sonra Karagümrük'te kalacak mı? Yoksa daha iyi kulüplere, camialara gidecek mi? Bu fırsatı değerlendirecek mi? Ben de merak ettiğim noktalardan
daha
biri.
Diyelim,
daha zengin, daha paralı. Peki.
Yani çünkü şey bu sene şeyde bitiyor, evet, bu arada. Bonsa şeyi bitiyor, sözleşmesi bitiyor. Hmm. Yani ücretsiz de transfer olma hakkı var. Bu da onun iyi bir para almasını sağlayabilir bence. Ya yani o anlamda da belki çok kendini yırtıyor olabilir. Ama adam 8 asist yapıp 18'de gol attı. Takımın gol kralı 19'da ya.
Evet.
Yani Cadde 19 golü var. Penaltılarla bilmem nelerle. Bu adamın 18 golü var. Yani bir şey yapıyor adam. Yani bu adam hakikaten 18 gol 8 asisti hangi takımda yapsa o takımın yıldızı olurdu. Ama Karagümrük'te o kadar çok insan o kadar çok şey yapıyor ki. Biraz arada kayboluyor, bir de Karagümrük deyince kimse onun maçını seyretmiyor ya da takibini yapmıyor yani. Ama ben her hafta bu adam için bu maçı seyrediyorum yani. Hakikaten Karagümrük'te oturuyor olsam bileti de alıp gidip adamı hakikaten canlı seyretmek isterdim.
Bir de işte,
çok övdüm adamı ama hakikaten çok iyi adam.
Yok yani. Hak ediyor övgüyü de. Eğer Galatasaray, Beşiktaş ya da Fenerbahçe'den birinde oynasaydı her gün Borini'den bir kuble bahsedilirdi. Ama işte Karagümrük'te olunca da hak ettiğinden az değer görüyor diyebilirim.
Evet yani ya bu maçın da yıldızıydı. Hakikaten de bu maçın da yıldızı oldu bu arada adam. Hani böyle şey yaparlarsa, sorarlarsa onu da söyleyelim birilerine.
Biraz da programdan da bahsedelim. Lig programından. Bugün 1, 2, 3, 4, 5 maç var. Saat 17'de 2 maç başlıyor. İstanbulspor, Antalyaspor ve Kayserispor, Kasımpaşa. Saat 20.30'da ise en dikkat çekici maç tabii Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Saat 20.30'da. Aynı saatte Konyaspor'la Adana Demirspor'un da müsabakası başlayacak. Perşembe günü ise son olarak 30. haftada 2 maç var. Saat 17'de Ankara Gücü Giresunspor ve saat 20.30'da da Sivasspor Trabzonspor maçları var. Bilmiyorum duydunuz mu, bu Ankara Gücü başkanının açıklamaları da gündemde yer ediniyor şu sıralar. Faruk Hoca Fenerbahçe'ye 1-0'dan 2-1 vermişti maçı geçtiğimiz günlerde. Radyo Gol'de Emre Tileve çıkmış. Diyor ki çok ciddi sıkıntılar yaşayarak kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Kulübü tarihinde olmadığı kadar iyi bir yere getirdik. Hedefe oynamayacaksam, yarışmanın içinde adil bir şekilde olmayacaksam çabamın bir anlamı var mı? Bu sistem böyle gitmez. Diyelim ki kendimize feda edelim. 5-10 yıl bu 3 kulüp Türkiye'nin adını dünyaya duyursun. Avrupa'da ve dünyada başarı yok. Buna rağmen biz eziliyoruz. Bu 3 kulüp Avrupa'da başarıyı artırdı mı? Türk futbolu 20 yıldır daha geri gidiyor. Bunların hiçbir gerekçesi yok. Gizli kapaklı bir şey yapmayacağız. O çağrımızı gönderdik. Gelecek yanıtlara göre bütün Anadolu kulüplerine mektup gönderdik. Telefonda bazı kulüp başkanlarıyla da görüştük. Bayram sonrası karar verip bir araya geleceğiz. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Ona göre federasyona isteklerimizi bildireceğiz. Önümüzdeki sezonun bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Buna müsaade etmeyeceğiz. Boykot da ihtimaller dahilinde demiş. Yani resmen o maçın hakemi galibiyeti elimizden aldı, çaldı diyor.
Abi lütfen. Çağırıyor peki? Yani neye çağırıyor insanları? Ben onu tam
yani anladığım kadarıyla topyekün bir bildirimi yayınlanır. Artık Anadolu kulüpleri tek bir ses olarak hareket edip artık federasyona mı gidilecek? Başka bir şey mi yapılacak? Yani bu herhalde hakem hatalarının gündeme getirilerek son bulmasını istiyorlar. Artık nasıl bir mekanizma devreye girer bilmiyorum ama bu gündem yine aynı. Değişmiyor Türkiye'de.
Vallahi lütfen bir şey yapılsın. Lütfen. Yani ben açıkçası Türkiye Ligi'ni takip etmek istemiyorum. Ya ben şu ligi takip etmek istemiyorum, ciddi söylüyorum. Yani bu sene de bitsin. Ne olur kim, herkes gitsin ya, tasfiye edilsin. Federasyondan, MHK'dan, hakemlerden hepsi gitsin ya. Hepsi gitsin yani. Futboldan yasaklansın bu insanlar ya. Gerekirse Türkiye'de 5 sene futbol oynanmasın. Lağvedilsin kurumlar. Ya yeter artık ya, çok kötü, çok kötü ya, çok aşırı kötü her şey.
Şikayet ediyoruz, şikayet ettiğimiz adamlar hala başta değil evet mi? Hakemleri yani kastediyoruz.
Şimdi Ankara Gücü açıklama yapıyor, haftaya Giresun açıklama yapacak, evet. Öbür hafta Sivas konuşacak.
Adımız ya, gibi eminiz
ya
yani.
Ya bir araya gelin, doğru. Deyin ki çıkmıyoruz ya, biz bu düzenin adamı olmayacağız. Biz bu senaryonun oyuncusu olmak istemiyoruz, figüran olmak istemiyoruz. Çıkın ya, vallahi destekleyelim. Oynamayın, büyük takımlar oynamasınlar ya. Çıkmasınlar sahaya. Ya neyse, hiçbiri çıkmazsa hiçbir şey yapamazlar. Ya bir araya gelin ne olur, bir araya gelin ya. Bu, nedir bu, rezil bir lig bu, rezil evet. Bir lig. Ya belli ki bir senaryo var.
İzninizle iyi söylemek isterim. Minicik araya parantez girme pahasına kusura bakma sevgili Çağlar. Yani şu var. Ankara Gücü Başkanı bunu söyleyince hani biz küçük takımlar olarak toplanıp buna baş kaldıracağız deyince sanki diğer takımlara işte 3 büyüklere 4 büyüklere başı yanmıyormuş gibi bir algı oluşuyor ya.
Evet.
Hani o olmasaydı keşke, onu sadece dile getirmek istedim. Çok özür dileyerek sözünü kestim.
Abi gelsin Anadolu bir araya gelsin sadece, almasınlar İstanbul'u. Anadolu bir araya gelsin ya, Ankara Gücü gelsin, Giresun gelsin, Sivas, Adana, Konya hepsi bir araya gelsin bunları. Antalya gelsin.
Evet.
Yani gelsinler bir araya. Şimdi bu takımların yayıncı kuruluştan aldığı pay belli. Bak bu takım, biz büyük takımlarla oynadıkları zaman bu takımların neler yaşadığını biliyoruz. Mesela bugün Ankara Gücü, Perşembe günü Ankara Gücü Giresun maçı oynanacak. Hı hı. Ankara Gücü Giresun maçında olacaklarından hiçbirimizin haberi yok. Olmayacak da. Duyamıyoruz seslerini. Medya güçleri yok.
Evet.
Duyuramıyorlar.
Spor sayfalarında sesini. Yer almıyorlar.
Yer almıyorlar spor sayfalarında. Yani açıklamaları duyurulmuyor. Hı hı. Takımlar sessiz, gelsinler bir araya ya. Gelsinler, hepsi bir araya gelsinler. Anadolu gelsin bir araya. Almasınlar büyük takımları.
Yani Kulüpler Birliği Anadolu kulüplerinin tek bir çatı altında daha güçlü bir şekilde, evet, seslerini duyurmak amaçlı kurulmuştur. Ama son 10 yılda, 15 yılda ya da ya bu Kulüpler Birliği'nin başkanı neden üç büyüklerden oluşuyor?
Bir Mehmet Sepil geldi Göztepe başkanı.
Bir o geldi. Ama Galatasaray başkanı da Kulüpler Birliği, hı, başkanı oldu. Beşiktaş'ınki de Fenerbahçe'ninki.
Evet.
Ya bu Kulüpler Birliği'nin anlamı değil ki bu. Ya siz zaten üç büyükler olarak zaten medyada daha fazla yer alıyorsunuz. Zaten kamuoyunuz var. Zaten para kaynaklarınız daha fazla. Şudur budur satışlar, işte bilet fiyatları, forma satışları bilmem ne. Ama bırak da Anadolu kulüpleri zaten şeydi yani. Kulüpler Birliği'nde ama iyi ama kötü bir şekilde futbol kamuoyunda yer edinmişti.
Evet.
Ve bir ara da gelenek Ankara Gücü ya da Gençler Birliği başkanları liderlik ediyordu,
evet,
bu vakfa.
İlhan Cavcan falan.
İlhan Cavcan falan. Cemal Aydın bir ara.
Valla Kulüpler, aha, Birliği'nde ne kadar birlik var onu da tartışmalı.
Ya, o da ayrı bir olay.
Yani zaten, bakıyorsun, evet, Galatasaray Başkanı ile Fenerbahçe Başkanı, Beşiktaş Başkanı birbirlerine giriyorlar. Hı-hı. Bir de Kulüpler Birliği'nde birlik mi oluyorlar? Böyle bir şey mümkün olabilir mi?
Yani, hakikaten komedi.
Yani açıklama işte yapıyorsun, bir sövmediğin kalıyor birbirine. Ondan sonra Kulüpler Birliği çatısı altında bir ve beraber misin? Mümkün mü böyle bir şey?
Orada işte dostlar alışverişte görsün diye iş yürütülüyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Bir de Arda Turan meselesi konuşuluyor. Şimdi Mesut Bakkal, onun yorumunu bir kaçırdım ama şu anda Oktay Derelioğlu'nun yorumu var önümde. Radyo Spor'da konuşmuş. Dün futbolu bırakıp bugün hoca olamazsın arkadaş. Bizim ülkemiz dışında bu kadar hızlı başka yerde hoca olamazsın. Teknik direktörlük diğer adıyla insan yönetme sanatıdır. Valla bilmiyorum, haklı mı haksız mı sizce? Mesut Bakkal da hatta daha pro lisansını alamamış diyordu. Dur bakayım onu bulabilirsem. Onu da aktarayım ama bulamadım galiba. Evet, bulamayacağım. Neyse, yani sonuçta Arda Turan'ın henüz bu yetkinliklerine kavuşmadan teknik direktör olmasına tepki sesleri her geçen gün yükseliyor. İlk maçında da zaten... olmadı galiba, yenildi diye hatırlıyorum.
Yenildi mi?
Göztepe yenildi diye hatırlıyorum ama emin de olamadım. Mesut Bakkal da şunu söylüyor. Arda Turan için hayırlı olsun. Arda'nın pro lisans belgesi yok. Ben bu durumu yanlış buluyorum. Arda'yı çok severim. Kariyerine de saygı duyarım. Ancak başlama yeri doğru değil demiş. Bir ara zaten Emre Belezoğlu için de galiba buna benzer tartışmalar yürütülmüştü. Yani yine işleri usulüne yaptırtmadan, hı hı, yine de futbolda bir şeyler... ilerlemeye devam ediyor. Yani bu...
Yani yetenekli olan herkes her yerde olmalı ya. Bunun yenisi, hı-hı, eskisi olmaz bence. Arda da bir yerde kendini göstermek zorunda. İkincilikten, alt ligden başladı işte.
Evet.
Eyüp Spor'dan başladı. Ya bilmiyorum niçin bu kadar eleştirildiklerini, bu futbolu yeni bırakanların teknik, hı-hı, direktör olması. Olsunlar, niye olmasınlar? Nuri Şahin işte futbolcuyken oldu. Çok da güzel bir tat verdi mesela.
Ya da şimdi Arda Turan gibi isimler herhalde zorlanıyorlar ki bu belgeyi almada. Onun önü tıkanıyor galiba. Şimdi onlara da tabii kulak vermek lazım. Bilmiyorum, burada bir çok yönlü, çok kanallı bir bilinmezlik var gibi gözüküyor.
Mevzuat ona uygun olursa, hı-hı, o zaman başka şeyler konuşuruz. Yani, evet, pro lisansı olmayan kimse çalışamaz hoca, hı-hı, olarak diye bir şey çıkarsa o ayrı mesele.
Evet. Şimdi Serhat Ayan'a dönelim. Bayağıdır sessiz. Abi neden söylemek
vallahi
istersin?
İstatistiklerine bakıyordum. Arda Turan bu hafta 1-0 yenildi Göztepe'ye. Eyüp Spor'da. Ama deplasmandaydı. Göztepe'de şey değil ama Göztepe bu arada 6. sırada, Eyüp Spor 4. sırada. Onu hatırlatmış olalım. Arda Turan gibi bir ismi oraya şu anda koymak bence riskli ve yanlış bir hareket olabilir. Ben hiç Arda Turan'ın hani şeylerinden bahsetmeden bunu söylüyorum. Karakteri, kişiliği, bilmem nesi, olsun musun falan. Onlardan bahsetmeden söylüyorum. Neden? Çünkü mesela bugün Şenol Güneş'i de alsanız birinci lige, Sportoto birinci lige götürseniz orada aksayabilir. Neden? Çünkü orasının gerçekten farklı bir şeyi var. Maçları seyrediyor musunuz bilmiyorum, birincilik maçlarını. Ben ara ara mutlaka elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Ya gerçekten orada farklı bir futbol oynanıyor. Daha sert, daha böyle vurdulu kırdılı, daha böyle bir enteresan bir havası var oranın. Yani birincilik gibi, yani süperlik gibi değil orası. Ve Arda Turan'ın ilk teknik direktörlüğünü tabii ki alt liglerde yapması lazım. Buna katılıyorum. Ama şu anda birinci lige çıkmak için fırsat kollayan, işte ne bileyim 57 puanla dördüncü sırada olan ve çıkması gerçekten de sürpriz olmayacak bir takımın başına kurtarıcı olarak gelmesini yanlış buluyorum açıkça söylemek gerekirse. Ya o yüzden, yoksa dediğin gibi Arda Turan işte şunu yapmış, yok bunu, bunlara bunu söylemiş, gazeteci dövmüş bilmem ne filan, onları bir kenara bırakarak söylüyorum bunu.
Evet.
Yani bir alt ligler gerçekten çok zor. Yani bugün amatör bir lige bir şu anda en üst lig antrenörünü götürseniz hakikaten eli ayağına dolaşır, yamulur yani. Yani çok başka bir şey var oranın, başka bir havası var yani. Ha Arda Turan girdi ne oldu? Mesela söyleyeyim size 5 tane oyuncu değişikliği yaptı. Yaptığı oyuncu değişiklikleri çok ileriye doğru adım atmak gibi olmamış.
Hı hı.
Böyle şey olarak, maç bilgisi olarak söylüyorum size. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Daha başkası olsaydı olabilir. Yani neden teknik direktörü değiştirdiklerini de ben tam çözemedim. Yani Eyüpspor iyi bir takım ama üstündekiler de hani gerçekten bu işe iyi yatırım yapan takım. Mesela üstünde kim var? Samsunspor var. Adamlar 30. haftadan garantilediler üst lige çıkmayı.
Evet.
Çaykur Rizespor var. Futbolun neredeyse şeydeki başkenti. Kuzeydeki başkenti.
Karadeniz'deki, evet.
Bir üstünde Pendikspor var. Eyüpspor'un üstünde. Pendikspor'un kaç senedir bu işe yatırım yaptığını görseler bence ligdeki herkes, Süper Lig'deki de herkes şapka çıkarır yani. Gerçekten Pendikspor tesisiyle bilmem nesiyle acayip işler yapıyor orada. Ha hal böyleyken yani ne bileyim, şu anda kurtarıcı olarak gelmesi gereken isim Arda mıydı? Bence değildi.
Çok acele alınmış bir karara benziyor. Valla kim çıkar bilmiyorum bir üst lige de. Ben daha fazla mesela İstanbul takımının bu yani Süper Lig'de yer almasına da çok sıcak bakmıyorum. Çünkü iyice böyle aynı bir fikirdeyim. İstanbul ekibi ligine dönüşüyor. Kaç 6-7 takım oldu, ne oldu artık takip bile edemiyoruz. Yani Anadolu'dan daha çok farklı sesin, daha çok rengin yer alması futbol kalitesini daha da bir artıracaktır diye düşünüyorum. Ben de valla arkadaşlar son başlıkta şu Şampiyonlar Ligi. Onda da ilk yarı finalistler belli oldu.
Real 8 takım var. Şunu saydım şimdi.
Şeyde mi abi? İstanbul takımı mı?
İstanbul Süper takımı. 8 İstanbul takımı 8, var. 19 takım.
Yani Pendikspor, Eyüpspor da gelirse 10 takım. Yani
abi zaten 19 takım var yani. Yani işte. Yarıdan eksik takım İstanbul takımı. Hani şöyle hızlıca hatırlatayım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Karagümrük, ondan sonra bakayım Kasımpaşa, İstanbulspor, Ümraniyespor.
Evet. Evet. Yani işte ayrı bir yere doğru gidiyor futbolumuz maalesef. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde onu diyordum. Real Madrid çıktı yarı finale. 2-0 yendi Chelsea'yi bir kez daha. Diğer maçlarda da İtalya derbisinde de Napoli ile Milan 1-1 berabere kaldı. Yani Napoli İtalya Ligi'nde açık ara farkla şampiyonluğa koşuyor. Ama Milan'a şu bir ay içerisinde üçüncü kez diş geçiremedi. Evet. İki mağlubiyet, bir son üçüncü mağlubiyeti de son anda direkten döndü. İşte Osimhen'in golü sayesinde 1-1 berabere ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde elendi. Milan ve Real Madrid yarı finalde.
Derbi kafası, hani o sonucu belli olmayacak şey yani, maçlar kafası.
Aynen öyle. Bugün de 22'de iki maç var. Inter Benfica, Bayern Münih, Manchester City. Herhalde bir sürpriz olmazsa Inter ve Manchester City'yi de son dörde yazacağız gibi gözüküyor.
Ya bu Şampiyonlar Ligi'ne dair bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Napoli bu sezon 100 maç oynasa Milan'a karşı 97'sini kazanır.
Neden?
Öyle bir takım bu sene. İnanılmaz bir takım.
Oynadığı yani. Futbol açısından.
Evet, oynadığı futbol, takım kadro kalitesi, oyun zekası, oyuncuların falan. Kravası vesaire. Osimhen.
Kağıt üstünden bakıyoruz ama değil mi kardeşim?
Ya abi şöyle, Şampiyonlar Ligi çok farklı bir yer ya. Hakikaten orada evet, kazanma kültürünün olması evet lazım. Ya şu Milan iki maçtır izliyorum Napoli, Milan Napoli maçlarını. Ya Milan hiçbir şey oynamadı. Ama sırf Şampiyonlar Ligi kültürü ya, Milan'ı yarı finale çıkardı ya. Ya inanılmaz bir şey bu Şampiyonlar Ligi. Hakikaten City miti kazanamaz ha bunu. Paris Saint Germain falan alamaz Şampiyonlar Ligi.
Zaten yok yani.
Olmuyor yani. O yüzden olmuyor. Hakikaten çok farklı bir ruhu var Şampiyonlar Ligi'nin. En son Milan.
Çağlar. Son 13 sezonun son 13 sezonun 11'inde Real Madrid en az yarı final görmüş.
Ha işte.
İstatistiğe bakar mısın?
Evet.
O göremediği iki sezonda da son 16'ya kalmış. Yani evet, gruptan çıkmış gruptan bir şekilde. Çıkmış.
Ya hakikaten.
Adam evi gibi ya. Evet. Odası gibi oynar gibi oynuyor.
Bakın şey yani konfor alanı Şampiyonlar Ligi gibi yani. Düşün. Öyle geliyor. Aslan ormanda gezerken öyle. Hani böyle şeydir ya benimdir buralar diye. Real Madrid yani. Öyle. Tek kral o. Hakikaten kazanma ruhu, o kulüp kültürü çok Şampiyonlar Ligi'nde çok belirgin. Liglerde o kadar belirgin değil. Getafe gelir Real Madrid'i yener.
Evet.
Ligde. Yener geçer gider yani. Ama Real Madrid City'yi eler geçer çok rahat. Vallahi Şampiyonlar Ligi'nde. Çok acayip bir kültür var orada yani.
O Napoli maçında Ömer Üründül, yorumcu Ömer Üründül'ün yılların eskitemediği sesin bir yorumu vardı.
Çok yani, severim.
Ne Leao'ymuş arkadaş ya.
Evet dedi. Ya gördü attırdığı golü gördün değil
evet
mi?
Ya hakikaten ya o da yıkılmadı ya adam yıkılmadı bir türlü. Ya. Nasıl bir futbolcu?
Kendi yarı sahasının ortasından aldı. Üç kişiyi geçti geçti ve sonuncu da çalımın da şeyi yani patlama gücünü kullanıyor. Evet. O kadar koştuktan sonra son adamı da patlama gücüyle geçiyor. İnanılmaz bir oyuncu Leao.
Yani kalıp olarak da biraz böyle Pogba'yı andırıyor gibi sanki değil mi? Ama daha böyle hızlısı gibi geldi bana.
Çok çok iyi acayipti. Bir oyuncu. Leao çok iyi bir oyuncu yani. 100 milyonun altında vermemeli Milan kimseye.
Yani evet.
Çok iyi bir oyuncu.
Orada Giroud var diyoruz. İşte Tonali var diyoruz. Şu var bu var ama Leao hakikaten müthiş bir oyuncu. Peki var mı söylemek istedikleriniz yoksa yavaştan toparlayalım ne dersiniz?
Toparlayalım.
Valla bir Trabzon teknik direktörüne merhaba diyelim isterseniz.
Ha evet tamam olur abi. Bielisa içinde.
Yani geldi Trabzon teknik direktörü. Hatta Sivas maçında sahaya çıkacakmış. Öyle söylediler. Valla hayırlı olsun inşallah Trabzon'a. Biz dün hani birazcık gömmüş gibi olduk ama adamı. Yani ben şeye göre kağıt üstündeki istatistiklere göre söyledim. İnşallah başarılı olur. İnşallah şu andaki şeye lige bir renk katar, tat katar yani.
Yani tabii her takıma eşit mesafede yaklaşıyoruz ama Trabzonspor'da bu ligin tuzu biberi hatta daha da fazlası dört büyükler dediğimiz bir yapının bir elemanı bir unsuru Trabzon'un bugünkü durumdan çok daha iyi olmasını hepimiz isteriz herhalde. Ortak isteğimiz bu olsa gerek.
Mikrofonumuzun ucu Necdet'te diye söylemiyoruz bunu yani gerçekten ben şey tabii, yaparak söylüyorum. Gönülden söylüyorum.
doğru o şu an bizi dinlemiyor ama gönülden destekliyordur senin bu söylediklerini.
Evet.
Peki o zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Veri maçta bizden söyleyeceklerimiz bu kadar olsun. Programı noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşünceye dek diyelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.